Karaağaç Hayaletleri.
Merhaba sevgili Trakya Üniversitesi Radyosu dinleyicileri. Korku edebiyatından görsel ürünlere, korku kültürlü üretimleri konuştuğumuz Karaağaç Hayaletleri her cuma ve her pazar olduğu gibi yine sizlerle buluştu. Ben Mehmet Berk Yaltırık.
Ben Berkay Sarmacı.
Bu haftaki konumuz korkunun nesneleri. Ama değerli dinleyicilerimize bir duyurumuz var. Karaağaç Hayaletleri programımızın son bölümünde sizden gelen korku anlatıları özel bölümü olacak. 27 Şubat 2028 Perşembe tarihine kadar bize başınızdan geçmiş yaşadığınız veya rüyanızda gördüğünüz, kabuslarınızda gördüğünüz yahut büyüklerinizden, ailenizden, çevrenizden duyduğunuz, dinlediğiniz anlatıları, korku anlatılarını, efsane ve rivayetleri bize aktarabilirsiniz. Siz yazıp yollayın. Yayından seçtiğimiz anlatıları okuyacağız.
Evet, bugünkü konumuz korkunun nesneleri. Nesnelerin nasıl korkutucu hale gelmesi ya bunun psikolojisinde. Yani bir önceki bölümde de aslında bir teoriden bahsetmiştik. Uncanny Valley.
Evet.
Tekinsiz vadi teorisine. Bu direkt hani oyuncak bebek veya işte robotlarla ilişkilendirdiğimiz bir şey. İnsanlara böyle o tasarımların yani çok insana benzeyen şeylerin ama tam insan gibi de olmaması.
Evet.
Biraz garip görünmesinin yarattığı işte tedirginlik diyebiliriz. Bu oyuncak bebek örneklerinde çok fazla var.
Evet, evet.
Chucky direkt örnek mesela.
Chucky çok popüler bir örnek. Bir de şimdi son yıllarda bu insanlar lanetli bebek diye bir folklorik varlığın da keşfinde bulundular internet sayesinde. Lanetli bebekler, tekinsiz bebekler. İnternette falan eBay'de alıp satıldığını görüyorum ben. Lanetli bebeklerin böyle. Bunu koleksiyonu yapan insanlar var.
Müzeleri falan da var bir de.
Evet. Peki sence korkunun nesneleri? Yani ben şimdi folklordaki, şimdi bunu ben temellerini az çok biliyorum halk ilaçlarında. Yani halk ilaçlarında temelde tılsım ya da nazarlık dediğimiz eşyalar var. Belli doğaüstü etkiler taşıdığı da koruyucu ya da zarar verici mahiyette etkiler taşıdığı da inanılan nesneler bunlar.
Muska, nazar boncuğu.
Evet. Şimdi bunun da ötesinde bir de özellikle zarar versin diye hazırlanmış nesneler var. Şimdi bu büyü nesneleri, canı şişesi falan İngiltere örneğinde. Ya da işte bizde ta Roma'dan çıkan böyle kurşun plakalardaki delirtme levhaları Hekate'ye yakarılmış. Büyü tarçası Hekate'ye yakarılmış.
Vudu bebek, iğnelenmiş bebek.
Evet evet, özellikle bu Afrika'dan taşınıp oradaki Amerika'daki yerlerin ilacıyla da etkileşime girerek ortaya çıkan vudu inancında da vudu bebekleri kullanılıyor büyüde, büyü yapımında. Dolayısıyla folklorda kökleri var ve biz bugün Chucky dahil hangi filme bakarsak bakalım muhakkak bir folklorik kökü var. Yani Chucky'nin ortaya çıkışı işte o bir vudu büyüsü okuyarak ruhunu o bebeğin bedenine aktarması, o seri katil, o karakterin mesela. Ve inceden bir kızılderili görünümü de olması falan o filmin dehşet öğesiydi yani. Gerçek bir dehşet öğesi hale gelmesini sağlıyordu ki yani bizim aklımızda bir nedensellik kuruluyordu orada. Bu yüzden bu oyuncak bebek hareket ediyor ve bu yüzden tehlikeli ve her yerde saklanabilecek bir varlıktı. Şimdi bunun folklorda böyle bir izdüşümü var. Belli nesneler yani kötü şans getirme bağlamında en aşağı seviyede ya da en üst seviyede özellikle o kişiye uğursuzluk getirsin diye kasten biri tarafından yapılıp üretilmiş olabiliyor. Şimdi bu folklorda halk ilacındaki boyutu, farklı kültürlerde, medeniyetlerde bunun farklı tezahürleri var. Fakat burada nesnelerin korkutucu hale gelmesinin psikolojisi sence ne? Yani ve bu nasıl bir dehşet öğesi olarak kullanılıyorlar sence sinemada, edebiyatta vesaire?
Ya bunun direkt doğaüstü veya lanetle ilişkilendirilmiş şeyler var. Genelde bebek kısımlarında
evet.
Gördüğüm. Bunu yine şey de yapabilirim. Mesela Chucky'nin bir remake'i, reboot filmi yapıldı. Child's Play diye tekrardan. 2019 olması lazım.
Evet.
Orada Chucky'yi doğaüstü bağlamdan çıkartıp o voodoo şeyinden, inancından çıkarıp tamamen yapay zekaya şey yapmışlardı. Yani yapay zekanın delirmesi. Direkt Chucky oyuncağı ama yapay zeka deliriyor gibi bir şey yapmışlardı. Hı? Bu tarafı da var. Yani bir önceki bölümde de konuştuğumuz. Ama yani oyuncak bağlamından çıkıp mesela direkt diğer nesneler, aynalar mesela. Aynaların direkt korku filminde yansıması insanın direkt işte kendisinden korkması veya farklı alemlere açılan o korkular gibi şeyler tezahür ediyor daha çok.
Ona geliriz de. Önce ben şurada biraz daha durmak istiyorum. Burada nostaljik unsurların o masumiyetinin korapt edilmesi, yozlaştırılması.
Evet, psikolojik olarak çocuk masumiyeti daha çok böyle oyuncaklarla işte pembe, mavi renkler, pastoral renkler. Daha böyle masumiyetin yitirilmesi, onun böyle bir bozulması, bozulma uğruna.
Mickey Mouse ya da işte bu Winnie the Pooh'un korkuya, Bambi'nin korkuya dönüştüğü örnekleri gördük, izledik ama özellikle yine oyuncaklar üzerinden mesela ben Pinokyo temalı bir sürü korku filmi de izledim. Pinokyo'nun evet. Oyuncağını canlanıp bir şeyler yaptı. Ya da en son işte önümüzdeki ay sanırım vizyona gelecek. Monkey filmi. Stephen King'in aynı isimli öyküsünden uyarlanma. Öyküde bir tane bir zil çalan bir maymun oyuncağı var. Hareket etmiyor, konuşmuyor bile ama o varlığın hareket etmesi bile o öyle bir rahatsız edici geliyor ki biz yani. Bir an önce yakıp kurtulmalarını istiyorsun karakterlerin öykü okurken. Ve ben öykü okuduktan sonra tesadüfen bunu filme uyarlanacağını öğrenince demiştim ki yani. Dedim nasıl bir şey izleyeceğiz acaba? Çünkü çok güçlü bir öyküydü. Dolayısıyla burada şunu da görüyoruz aslında. Bizim çocukken o iyi hoş gözle baktığımız şeyin bir anda o karanlık bir tarafa savrulması. Ya da o kadar masum olmadığının ortaya çıkması. Bu da insandaki o güven ve alışılmışlık hissini de köreltiyor. Tekinsiz ev teması da öyledir ya. Bir eve taşınırsın, bir mekana girersin ilk defa. Ve orası senin için bir yuvadır, bir kaçış noktasıdır, sığınaktır hani. Yani eve geldiğimiz zaman işte bir sıcak bir yani yaz günü gelip bir klimanın önüne oturduğunda ya da kışın işte gelip pik altına girdiği zaman o soğuktan sonra bir sığınaktır bizim için, güven noktasıdır. Ama orada bile güvende hissedemiyorsak, oradaki o güven, o sıcaklık alaşağı edilmişse bizim için dehşet başlar ondan sonra zaten. Dolayısıyla korkunun nesneleri bağlamında burada sadece işte bu ayna ve senin tekinsiz vadi dediğin mevzudan dışarı bir de böyle bir bizim aslında çocukluk oyuncaklarımıza biçtiğimiz, verdiğimiz önem var. Mesela filmin teması o değildi ama Poltergeist filminde mesela ki çocuk oyunu yani Chucky filminden çok önce çekildi. 79-80 yapımı olması lazım o filmin. Poltergeist ilk filmin. Orada mesela bir şey palyaço bir bebek var, oyuncak var. Bir çocuk boyunda neredeyse ve onun canlandığının ima edilmesi sonra işte orada filmin içinde ayrı bir dehşet öyküsüne dönüşmesi falan çok ilgimi çeken detaylardı benim açıkçası. Ve ben o zamandan beri düşünürüm yani biz aslında bu baktığımız oyuncak yani ne kadar güvenilebilir ki Puppet Master diye bir film serisi vardı. Televizyona çekilmiştir bu. Sinemada vizyona girmemiş ama 2-3 bölüm çekilmiş bir film bu galiba. Serisi olan bir film. Şimdi Puppet Master filminde de sahilde bir evde yaşayan yaşlı bir adam var böyle yüzü gözü sarılı böyle yani belli ki rahatsızlık geçirmiş. O adamın bir de bir yan evi var. Eskiden o evde ona aitmiş. Karısıyla birlikte yaşıyor falan. Adamın mesela canlandırdığı kuklalar var bir şekilde. Ve bu kuklalar gece çıkıp insan avlıyorlar. Diyeceksin ki ya küçük oyuncak tekme atamıyorlar mı ama öyle değil bak. O filmi bulup Puppet Master bulabilirlerse alt yazısı varsa ben televizyonda izledim yıllar önce. Dolayısıyla burada aslında o bizim güvenilir ya da güzel sandığımız nesneleri dehşet öğesine dönüşmesi korkunun kullanmayı çok çok sevdiği motiflerden bence.
Şeyi örnek verebilir miyiz? Son dönem çok popüler oldu bu temalar. İnternet estetiği olarak aslında açığa çıktı ama.
Evet.
Liminal Space, Dreamcore gibi estetikler var böyle. Bomboş alanlar kimse yok. Onun verdiği tedirginlik hissi üzerine.
Aa evet evet.
Liminal Space
muhabbeti. Ben onu hep diyorum. Benim korku kurgu atölyelerinde hep şey diyorum mesela. İsterseniz diyorum canavar ya da dehşet üyesi seçmek zorunda değilseniz yazarken. Yani bir gökdelende elektrikler kesesin ve mesai kalmış bir adamın yaşadığı dehşeti anlatabilirsin diyorum mesela ben.
O Liminal Space'lerde de işte bu hani AVM'lerde çocukların oynadığı böyle mekanlar
evet, evet.
Çocukların evet. Tasarlanan mekanlar. Oraları çok kullanıyorlar.
Evet.
Oralar bomboş, hiç çocuk yok, hiçbir şey yok. Ya yani onun verdiği tedirginlik.
Evet.
Belki bu da örnek olabilir.
Şimdi burada biraz şeye geçebiliriz. Bu işte tekinsiz vadi dedik ya. Ayna kısmı. Şimdi aynaları çok ilginç bir yeri var. Aynalar genelde boyut kapısı olarak evet. Görülüyor bir nevi. Yani işte ne bileyim Konstantin filmini izleyenler hatırlayacaktır. Orada da bir şeytanı çıkarmak için ayna kullanıyorlar ritüelde. Yıllar önce Teke Teke bir bölümünde Fatih Altaylı, Murat Bardakçı, işte Ahmet Mahmut Ünlü, Cübeli Ahmet Hoca diye biliyoruz biz sosyal medyadan şeyden genel olarak. Onlar bir kendi aralarında konuşurken Murat Bardakçı o ayna ritüelinden bahsetmiş. İşte bizim komşu konakta bir kıza işte cin musallat olduğu için gene böyle ayna kullanarak hani kızı derdinden halas etmişlerdi. Aynanın çatırtıları bizim evden duyuluyordu diyordu anlatıyordu mesela o duruyor ama hangi bölüm olduğunu hatırlamıyorum teke tekin. Şimdi dolayısıyla bunu halk edebiyatı der. Halk ilaçlarında böyle bir boyutu var. Hani ayna bu sayılıyor ve derler ki Anadolu'da işte gece uzun süre çok bakmayın işte üç harflere karışırsınız derler. Dolayısıyla ayna zaten tekin görülen bir nesne değil ki modern Wicca tarzı inanışlarda da bazı ritüellerde falan kullanıyorlar mesela aynayı çağırmak için vesaire. Dolayısıyla böyle bizim elimizde tekinsiz bir kullanış daha var ve şu çok önemli bir dehşet. Aynada duran aksimin bir an benden farklı bir hareket yapması gerçekten. Senden evet. Farklı birinin olması gerçekten ciddi bir korku öğesi.
Bloody Mary muhabbetleri vardı. Onlar beni çok korkutuyordu. 2010'larda çıkmış bir şehir efsanesi.
Ki daha da eski o aslında. Yani 90'larda 80'lerde falan ki işte böyle onu adını çağırırsan o aynadan çıkar sana saldırır. Ki bu meşhur şeker adam var ya kendi ben. O da o motiften ilham oluşturulmuş işte. Yani burada da folklorik tarafı var bunun kesinlikle. Ama dediğim gibi sinema daha çok işte bu. Genelde hep bu işte Blue de Marie gibi ya da Candy Man gibi şey tarafları, afaki taraflara gidiyor. Ama aslında burada benliğin kendine yabancılaşması gibi bir dehşet öğesi bile var. Sen aynada gördüğün insanı tanımıyorsun. Mesela Gibi'nin bir bölümü vardı. Feyyaz Yiğit fotoğraf çekiliyor. Fotoğraftaki insanlar Feyyaz Yiğit'e benzemiyordu. Ve diyor ki yani bende böyle bir sorun başladı diye bir ben onu düşündüm. Komedi dizisi olarak çekmişler ama bir korku öğesi bile olabilir o. Düşünsene bir.
Evet.
Fotoğraflara bakıyorsun. Fotoğraftaki insanlar sen değilsin. Sen diye gösteriyorlar. O korkunç bir bilinç temalı bir dehşet olabilirdi. Böyle bir yönü de var.
Şey var Japonya'da. Fotoğraftaki hayalet avcıları gibi böyle bir şey var. Peki Türkiye'de bu durum sence nasıl işleniyor edebiyatta veya korku sinemasında? Ya ben korku sinemasında gördüğüm işte kapılar çarpıyor, işte bir şeyler çarpıyor, yere düşüyor, oynuyor. Büyüdeki nesneler zaten.
Bizde işte çok ya büyü temalı bir şey yazılmıyorsa öyle çok yani bu hareket eden nesne temalı bir dehşet öyleyse ben edebiyatta rastlamadım çok. Hani yazılmadı. Hani ben bir tane bir öyküde kullanmıştım öyle bir. Bebek beni deneyledi diye böyle bir Anadolu'da geçen bir Chucky öyküsü yazmıştım. Tabi satır 2017 ya da 2018 tarihli Alman akında çıkmış olması lazım o öykü. Belki şey YouTube kanalıma da seslendirip koymuş olabilirim o öyküyü. Benim korku öykülerinden biri. Onun dışında öyle çok işlendik bir tema değil. Çünkü burada gene kültür devreye giriyor. Şimdi bizim kültürümüzde evet büyü nesneleri bunlar ama canlanan bebek teması falan çok müsait değil. Batılılarda biraz işte bu Robert the Doll gibi. Yani belli lanetli olduğuna inanan hikayesi olan oyuncak bebekler var. Batı kültüründe, literatüründe Annabelle'liği gibi. Yani bunlar film karakteri ama filmlere de dayandığı işte yaşandığı iddia edilen memoratlar, anlatılar var yani. Doğaüstü varlık anlatıları var. Şimdi bu batıdaki kültür tezahürü. Bir de işte bu senin bir aydan önce bir aramızda konuştuk bahsettiğim bu Tsuku Magami var. Bu Japon inanışı.
Evet, Japon inancı eski neslinin ruh kazanması
evet.
Ve intikam alması üzerine bir inançları varmış.
Evet. Burada da işte İşin içine folklor boyutu giriyor. Yani tıpkı vudu ilacı gibi. Yani bir oyuncak bez bebek alelade bir nesne ama bir işte Amerika'nın Louisiana bataklıklarında işte ne bileyim vudu ilacının olduğu yerlerde demek ki birine böyle bir kapısına bebek bırakmak çok daha hoş ve hayırlı sayılmaz herhalde. Yani böyle çok farklı algılanabilir yani görülebilir sanırım.
Türkiye'de bir müze görür müyüz ileride?
Bu şey mi? Oyuncak lanetli bebeklerin toplandığı işte bu Warren çiftinin müzesi varmış
evet.
Bir ara. Onun fotoğrafını hatırlıyorum. Orada Annabelle'liği falan sergiliyorlardı. Robert the Doll da bir yerel müzede sergileniyor. O camdan kafesini gördüm ben onun fotoğrafını. Bu arada benim YouTube kanalımda şey Songül Levari yerinde lanetli bebekler temalı bir bölümü var. Bir video var. Onu izleyebilirler. Orada fotoğraflarıyla birlikte anlatıyorum bazı motifler nerede de var. Ve kaynakçalarda da var bazılarının hikayesi. Bakabilirler bu arada. Bizde de aslında olabilir. Bizde ona yakın bir şey yapıldı. 2003'te 2003 Ağustos Eylül gibi bir sergi açıldı Türkiye'de. Elem Terefiş ve birçok farklı koleksiyondan lazar ve büyü malzemelerini, figürlerini, kitaplarını toparlayıp Yapı Kredi'nin sergi alanında sergilediler şeyde Taksim'de. Bu hani Akdeniz heykeli falan görüldüğü yer var ya bu Galatasaray Lisesi'ne doğru gelirken orada. Orada işte sergilediler. Çok güzel bir sergiydi ve ben daimi bir müze olmasını isterdim onun. Gidemedim işte o sergiye ben o zaman. Ve öyle bir sergi olmasının düzenlenmesini isterdim açıkçası. Çünkü var mesela Prag'da simyacılık müzesi var. İşte ne bileyim Drakula temalı müzeler var şeyde Romanya'da. Hatta ben geçen işte bu Hırvatistan'da Jure Grando Alinović diye bir adamın hortladığı anlatılıyor halk hikayesi. Ve aynı zamanda tarihi bir kökü de var. İşte tarihi kayıtlara geçmiş bir vaka. Bir vampir histerisi. Çok küçük bir köy o olayı geçtiği köy ve köyde bir o eski bir okulu kafeye ve yerel vampir müzesine dönüştürmüşler böyle hani. Şeyler gelsin, turistler gelsin diye böyle. Küçük bir köy böyle az nüfuslu. Şeyde Hırvatistan'da. Kringa diye bir köy böyle. Tam İtalya şehri yakın. Dolayısıyla burada birçok örnek var dünyada ama bizde henüz böyle bir tekilsiz örnekler koleksiyonculuğuna ya da müze örneğine pek geleni ben görmedim açıkçası.
Özetle şey diyebilir miyiz yani? Şimdi insanlar uydurma bir şekilde de anlam bir korku atfedebilir nesnelere ama.
Evet.
Ya biraz işte saydığımız örnekler olsun. Altını kazıdığımızda altından bir folklorik şeyler çıkıyor. Hep bir hikaye çıkıyor. Bir efsaneye dayanıyor ya da bir şey çıkıyor altından. Veya daha önce yaşanmış bir kötü olayın o nesneyle bir bağlantı, ruhsal bir şey olması gibi şeyler çıkıyor. Ya benim burada sorum ya hakikaten insanlar mı sence anlam yüklüyor bu mekanlara veya işte tekinsiz nesneler dediğimiz şeylere? Yoksa gerçekten bundan lanetli mi?
Şöyle bir cevap vereyim. Ben bazen sokakta işte gece falan akşam ya da gündüz dolaşmaya çıktım. Sık sık yürüyüşler yaparım ya. Çöp tenekeleri kenarında hep böyle kutuların kenarında böyle çeşitli büyüklükte oyuncak bebekler falan görürüm hep. Oyuncak ayılar falan işte peluş ayılar. Derim ki ha işte diyorum gene bir ilişki sona ermiş. Şimdi burada insanların ona yüklediği varlığa bir hediye olarak sen bunu sevgiline alıyorsun. Sonra ayrıldıktan sonra sevgilinin senin hatıralardan kurtulmak için bunu atıyor. Biz nesnelere o anlamı biçiyoruz aslında. Kıymeti veriyoruz. Ben çocukken bazı nesnelerden sebepsiz korkardım. Rüyalarıma girerdi. Mesela bizim İstanbul'da oturduğumuz evde ben çok küçükken ahşap bir gaz lambası mahfazası vardı. Bu gaz lambası koymak için böyle ahşaptan yapılan. Arkası böyle işlemeli. Ucunda hafif bir çıkıntı var. Oraya gaz lambası koyuyorsun eski zamanda. Annemin işte muhtemelen anneannesinden falan geldi gel yani eski zamanda Konya'dan. Sürekli rüyama giriyordu o. Çok eski geliyordu bana. Dedim zaten hayal gücüm böyle çalışacağı oyunlardan böyleymiş. Çünkü eski geliyordu ve gece rüyama girip hani kızıyordu falan böyle işte. Şey uyarıyordu böyle ikaz ediyordu sürekli sanki böyle. Ben onu bir gün gözümün önünde görmemek için uyanır uyanmaz kalktım. Buzdolabına koymuştum. Annem de şaşırıp sordu bana. Niye bunu buzdolabına koydun diye böyle. Çünkü anladın mı çocuğa bir şey olmuş olabilir falan. Ben dedim ki ben rüyamda görüyorum. Korkutuyor bu beni sürekli diye. Ben çok ilginç nesneler gördüm böyle ya. Kavanoz kapaklarından tut şemsiyeye kadar birçok cins kabus görmüşüm. Çoğunu da hatırlıyorum ben. Sen o zaman korku dehşeti profesyonel uygulamıyorken bile. İlgilenmiyorken bile. Burada aslında bu korkutuculuğu ya da işte bu manayı biz biçiyoruz biraz. İnsan zihni biçiyor. Ve biraz da kültürel arka plan söz konusuysa gerisi geliyor. Ki bize Chucky gibi çok böyle uzak bir voodoo veya işte Amerika örneği bile insanlar için uzak değil. Ben bazı oyuncak bebekler biliyorum mesela. Bu ne böyle Chucky gibi almışsın diyorlar mesela. Almıyorlar oyuncağı pazarda gördükleri zaman. Denk geldim yani bunlar. Sokakta denk geldim örnekler.
Ya insan hep şey sorusunu soruyor herhalde mesela. Çocuğuna oyuncak aldın ama böyle pilli konuşabilen bir oyuncak. Gece mutfağa kalktın. İşte atıştıracaksın bir şey, su
Çok
içeceksin
benim
vesaire.
yakınımın başına gelmiş
Birazcık
bir olay.
ya şeyi düşünürsün ister istemez o karanlıkta işte gece. Bu oyuncak kendi kendine konuşsan ama çocuğun oyuncağı çok seviyor ama oyuncağı atmak zorunda kalacaksın falan.
Bir ona yakın bir örnek dinledim ben zaten ama burada anlatmayayım şimdi. Yani izin aldıktan sonra en azından anlatayım radyoda. O şekilde bir duyurumuz var kapanıştan önce. Değerli dinleyicilerimize Kara Ağaç programımızın son bölümünde sizden gelen korku anlatıları özel bölümü olacak. 27 Şubat 2028 Perşembe tarihine kadar bize yaşadığınız başınızdan geçen ya da kabusunuzda gördüğünüz yahut büyüklerinizden, ailenizden, çevrenizden duyduğunuz, dinlediğiniz anlatıları, korku anlatılarını, efsane ve rivayetleri aktarabilirsiniz. Siz yazıp yollayıp yayında seçtiğiniz anlatıları biz okuyacağız. Evet sevgili dinleyiciler, Trakya Üniversitesi Radyosu'nda Kara Ağaç Hayaletleri'nin sonuna geldik. Bize sosyal medya hesaplarımızdan, radyomuzun iletişim adresleri üzerinden yorumlarınızı, eleştirilerinizi, istek ve önerinizi ulaştırabilirsiniz. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Ben Mehmet Berk Yaltırık.
Ben Berkay Sarmacı.
Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler efendim.
İyi geceler.
Kara Ağaç Hayaletleri.